Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile yeni bir programdayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam bugün tahlillerden konuşalım. Tahliller nedir, neden yapılır?
Şimdi şöyle, aslında tahlillerden konuşalım derken tahliller bizim hani sağlık pratiğinin, hastane pratiğinin, poliklinikte günlük yaptığımız işlerin belki 1/3, 1/4 gibi önemli bir yekününü tutuyor. Hastalar için yeri geldiğinde %50 tutuyor. Neticede bir hekime muayene olmanız 10 dakika sürüyor, ama bir tahlil isterse gittiniz, kayıt yaptırdınız, işte kan tahlili verdiniz, en iyisi 1 saat 2 saat sonra çıkıyor. Ertesi gün bir daha çıkıyor, bir daha yaptırıyorsunuz, ilk yapan hekimi bulamıyorsunuz. Bir tahlil yeri geldiğinde ömür törpüsü olabiliyor hasta için. Ama yeri geldiğinde de çok ciddi hastalıkları çok kısa sürede tanımanızı sağlıyor. O yüzden tahliller önemli ve günlük hayatımızın önemli bir kısmını teşkil ediyor zaten.
Hocam şöyle bir sıradan gidersek, hemogram kan sayımı nasıl yapılır? Hastalıklar hakkında ne hakkında bize bilgi verir? Bir açıklayabilir misiniz?
Hemogram kan sayımı. Evet, Türkçesi itibariyle. Kandaki hücrelerin sayımını yapıyor gerçekten otomatik aletler. Burada kabaca bizim kanımızda 3 tane ana seri vardır. Biri kırmızı kan hücreleri, biri beyaz kan hücreleri, diğeri de pıhtılaşmayı sağlayan trombosit dediğimiz, kan pulcukları da derler, hücrelerdir. Bunların sayıları ve dağılımlarına ait bilgi verir. En basitiyle kansızlık var mı yok mu sorusunun cevabını karşılar. Onun dışında kanda bir iltihabi problem var mı diye bakılabilir. Bu iltihabi problemin bakteriyel mi viral mi? Yani antibiyotik gerektiriyor mu gerektirmiyor mu gösterir. O pıhtılaşma ile ilgili platelet, trombosit dediğimiz hücrelerin sayısını gösterir. Yeri geldiğinde çok basit bir şekilde bir çocuk sabah kalktı, diş etleri kanıyor diye hekime başvurdum. Bir kan tahlili alındı, trombosit çok düşük, Allah korusun buradan lösemi çıkabilir rahatlıkla. Bir basit kan sayımıyla lösemidir ya da değildir denmez ama hani hastanın kliniğiyle ve muayenesiyle birleştirdiğinizde bunu bile söyleyebilir yeri geldiğinde.
Hocam, yani her dişi kanayan şimdi kan sayımı mı gitsin, onu mu diyeceğiz?
Şimdi şöyle, her kanamaya eğilim mutlaka ciddiye alınsın, onu söylüyoruz. Bunun basit, işte çok sıcak havalarda burun kanaması. Bunun annesi babası dayısının da zaten burnu çok kanarmış. Hava dün gece 40 dereceydi ya da hava 0 dereceydi ama çok sıcak tutuldu içeride. Bunlarda kanamalar oluyor. Ya da işte burun damarlarında, burundaki kan damarlarında bir çatlak var, buradan kanama oluyor. Bu da mümkün. Kanama ciddi boyutta. Kulak burun boğaz hekimi dedi ki, arkadaş burada kanamaya zemin hazırlayacak bir anatomik problem yok. Kanama bozukluğu olabilir dedi. O zaman akla gelecek hastalıklar, çok basit bir ağrı kesici ateş düşürücü kullandığınızda da bu başınıza gelebilir. Kanama pıhtılaşma bozukluğu yapan selim seyirli hastalıklar da aklınıza gelir. Ancak kötü huylu hastalıklar da akla gelir. Zira özellikle çocuklarda, İşte bu kan kanserleri veya herhangi bir kanserin kemik iliğini tutulumu neticesinde kemik iliği çalışmamaya başlarsa en kısa ömürlü hücreler olan trombositler en önce biterler. Hmm. En önce kanama belirtisi ortaya çıkar. Sonra ateşlenmeler vesaire eklenerek tanı konabilir belki ama işte yeri geldiğinde dediğim gibi o basit bir hemogram buna bile yol gösterebiliyor. Onun dışında hastamız geldi, işte elde imkan yok, farklı tetkik yapamayacağız, sadece hemogram alabildik. Burada lökosit, iltihap hücrelerine baktık. Bunların bir de dağılımı vardır. Nötrofil, lenfosit, eozinofil, bazofil, monosit gibi. Bunlardan mesela nötrofilin çokluğu, burada bakteriyel bir enfeksiyon var, antibiyotik düşünülmelidir mesajı verirken, lenfosit ya da monositin çokluğu, burada viral bir enfeksiyon var, hastanın kliniği ne olursa olsun antibiyotikten fayda görme ihtimali düşük anlamına gelir. Tek başına buna bakarak karar verilmez. Bu doğru bir şey değil. Ama elde tek imkan varsa bundan iş yapılacaktır mecburen. Hasta çok ciddi zatürredir. Hastaneye yatmıştır. Takibinde bu yine kullanılabilir. Alerjik hastalıklarda bu eozinofil dediğimiz hücrelerin artışları ön plandadır. Eozinofil yüksek gördüyseniz eğer, çocuğun geçmeyen öksürükleri, burun tıkanıklıkları vesairesi varsa, evet, bunun kökeninde alerjik olabilir denir. Bunun için ileri bir tetkik gerekmez mantıken. Bir de kabaca bağışıklık sistemi hakkında bilgi verebilir. Ama birçok testin sadece birincisi budur. Yani bağışıklık ile birçok test yapmak gerekir.
Yani hemogram testi bayağı önem arz ediyor anladığım kadarıyla.
Şöyle diyeyim, şimdi falanca hastalıkta bir tek falanca test vardır, yaparsınız. Mesela Guatr hastasıdır, bir tek tiroid bakabilirsiniz, doğru. Doğru. Ama onun dışında bir çocukta yüksek ateş var, bir çocukta ciddi zatürre var, ciddi ishal var, kilo alamıyor, idrar yolu iltihabı tekrar tekrar geçiriyor falan falan falan, böyle onlarca yüzlerce hastalık sayabilirsiniz. Hastalığa özel tetkiklerle birlikte hemogram yanında mutlaka istenir. Çünkü iltihabi hastalıklara ait fikir verir, kansızlık birçok hastalığın sebebi olabilir, sonucu da olabilir. O yüzden laboratuvardan tetkik istenirken falanca hastalığa özel tetkikler ve hemogram gibi değerlendirilir.
Evet. Hocam bu hemogramın yanında başka kansızlıkla ilgili bir tahlil var mı yapılan?
Şimdi tamam kansızlık demişken tabii var. Normal şartlarda biz hemogram alır bakarız. Hemogramda hemoglobin, hematokrit ve işte eritrosit, RBC diye kısaltılır. Bu üçünün sayısı rakamsal karşılığı kan değerlerinin düşüklüğünü ifade eder. Kansızlık anemi demek için çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre ve hatta ırklarına göre olması gerekenden aşağıda bulunmasıdır kansızlığın tanımı. Yetişkin gibi 14'ün altı kansızlık veya bayanlarda işte 13'ün altı kansızlık gibi diyemiyoruz biz.
Evet.
Yeni doğan bir bebek, işte 4 aylık bir bebek, 1 yaşında bir çocuk, işte 2 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında hepsi için ayrı ayrı grafiklerimiz var. Bunlara bakarak karar veriyoruz. Bunlara baktık. Kansızlık var mı? Var. Peki bu kansızlık neden olabilir? Bu kansızlık birinci ihtimal yapım eksikliğinden olur. Özellikle demir eksikliğine bağlı kansızlıklar çok görülür memleketimizde. Hatta çok görülür demeyelim. Biz prensip olarak kansızlık görmüşsek ve çok abuk subuk başka tahliller, parametreler de yoksa yanında öncelikle demir eksikliği düşünmekte fayda vardır. Bunu da düşündüren işte MCV, RDV dediğimiz tahliller var. Onlara şöyle bir göz gezdirirseniz, ha bu daha çok demir eksikliği kansızlığına benziyor derseniz, hastaya direkt bir ay, iki ay, üç ay hiç başka bir tedavi vermeksizin demir tedavisi verip arkasından bu tedaviye yanıtı var mı yok mu ya bakılabilir. Onun dışında MCV çok yüksektir. B12 folik asit eksiklikleri bunları açıklayabilir. Kana ait bunlar söylenebilir fazladan kansızlık sebebi olarak. Ama bunun dışında tedavi verdiniz, yanıt alamadınız. Ya da çocuğun kansızlığı var ama parametreler birbiriyle uyumlu değil. İşte demir eksikliğinde MCV düşük çıkar. B12 eksikliğinde MCV yüksek çıkar. Bunun yanında işte demir eksikliğinde RDV de yüksek çıkmalıdır. Aslında hem RDV'si hem MCV'si yüksektir. Hani hangisine evet. uyduracağınızı bilemezsiniz. Böyle durumlarda bir üst testlere geçmek gerekir. Bunlar da işte demir bağlama, ferritin bakılır önce. Kan demir düzeyidir demir. Kanın demir düzeyini ölçeriz serum demir düzeyiyle. Kandaki demir düzeyini. Demir bağlama kapasitesi de yine kabaca bunu destekler. Ferritin de bunun depolanmış şeklidir. Tedaviye yanıt için mesela bir ay iki ay kan ilacı verdiniz. Tekrar kan tahlili alırsınız. Verdiğiniz demir ilacı da çocuğun kanı çok güzel iyi bir yere gelmiştir. O zaman problem yok. Standart demir eksikliğiymiş. Tedavi ettik bitti olur. Ama verdiğiniz tedaviye yanıt alamadınız. Kansızlık devam ediyorsa altta yatan daha ciddi bir hastalık var mı diye bakmakta fayda var böyle durumlarda. İkinci aşamada B12 ve folik asit bakılabilir. Üçüncü basamakta da özellikle memleketimizin işte güney illerinde, güneydoğuya doğru bakan taraflarında zirvesi işte Hatay, İskenderun civarı olmak üzere talasemi taşıyıcılığı vardır. Sık görülür. Talasemi hastalığı da sık görülür. Normal kan sayımında talasemi ile demir eksikliğini kolay kolay ayırt edemezsiniz. Bir iki nüans dışında çok ayırt edilmezler. Bundan şüpheleniliyorsa yani bir de hemoglobin elektroforezi bakılabilir. Bunlar yapım eksikliğine bağlı şeyleri gösterir. Eğer yapım normal ama vücut bir şekilde kendi kanını yıkıyor hale gelmişse o zaman bu yıkıma neden olacak hastalıkları araştıracak testler de yapılabilir. İşte hemoliz var mı diye bakılır. Retikülosit sayısı bakılabilir. Periferik yayma bakılıp hücreler gözle görülür. Yani makinenin ölçtüğüne değil de kendi gözünüze güvenerek iş yaparsınız. Bunlar da kansızlığın ikinci düzey sebeplerini araştırmaya yarar.
Hocam bu az evvel izah ettiğiniz testleri yaş grubu var mıdır? Yani yetişkine, bebeğe ya da çocuğa şöyle yapılır, böyle yapılır.
Şimdi şöyle yetişkin derken yetişkin erkeklerde zaten kolay kolay kansızlık olmaz. Yeme içme alışkanlıkları vesaire sebeplerle. Yetişkin bir erkekte kansızlık söz konusuysa zaten öncelikle bir kanama var mı yok mu diye bakılır. Bu basit mide kanamalarından başlar. İşte hemoroid kanamalarından başlar. Ama ciddi işte bağırsak sistemi ilgilendiren kanserlere kadar giden bir yoldur bu. Ama bir bayanda kansızlık tespit etmişseniz yani bunu hasta üzerine 5 kere düşünürsünüz. 5'inde de bir şey bulamazsınız. Belki 6'da kötü huylu bir şey aklınıza gelir. Erkeklerle fark budur. Evet. Çocuklarla bayanlar bu manada birbirlerine benzerler ama çocuklarınki genel olarak dediğim gibi yapım eksikliği ön planda düşünürüz. Evet. Yıkımı fazlalığı da bir ihtimaldir. Ama akut kan kaybı, kronik kan kaybı çocuklarda çok görülen bir şey değildir. Olsa şu olur. Bağırsak parazitleri vardır. Çocukta kancalı kurtlar, solucanlar vardır. Bunlar bağırsaktan ince ince kanamalara neden oluyor olabilirler ihtimal. Ama onun dışında çocuklarda dediğim gibi kansızlık standart olarak beslenme yetersizliğidir.
Peki hocam tekrarlayan burun kanamaları demin bahsettiniz ama bunların yani tahlillerle çözebilir miyiz? Yani
tabii yani en azından
imkanımız var mı?
En azından şöyle dediğim gibi burun kanaması ile geldi hastamız. Bir, Çok nadir görülmekle birlikte tansiyon yüksekliği, burun kanaması yapar. Çok nadirdir, kenara koyalım.
Bu dönemsel olabilir mi hocam?
Sıcak havalarda özellikle çok oluyor. Yani dönemsel derken biz böyle anlıyoruz. Yoksa ayda bir burun kanaması çok mantıklı değil.
Yani yaş grubu olarak mesela 14-15 yaşında...
Çocuklarda her yaş grubu buna müsaittir. Çok küçükler özellikle burun karıştırmaları yüzünden. Birinci sebep bütün dünyada budur. Yabancı sinir sokmalarına bağlı olur. Biraz daha büyük akla erenler bunları yapmıyor ama... Onlarda da işte ailenin genetiği, damarlardaki çatlaklıklar veya kanama eğilim oluşturan durumlar nedeniyle olur. Dediğim gibi önce gelir hasta bir, sizi önemseyelim mi? Yani bu kanama ne kadar ciddi? Bir günde 5 ayrı kez burun kanaması olmuş. Bir hafta boyunca 3-4-5 kez burun kanaması olmuş. Kanama olduğunda basit tamponla 2 dakikada durmamış. Kanamalarda altta yatan bir sebep var demektir bu. Altta yatan sebep ya bir damar problemidir. Koterizasyonu küçük bir ameliyatla cerrahi tarafından temizlenecektir. İkinci ihtimalde kanamaya eğilim oluşturan durumlardır. Burada bir altta yatan ciddi bir hastalık olabilir. İki, bu kanama basit burun kanaması olduğu gibi beyin kanaması da olabilir. Bir iç organ kanaması da olabilir. Bu yüzden hemen tedbir almakta fayda vardır.
İç organ kanaması burundan gelir mi hocam?
Yok, gelmez. Eğer burun kanamasına neden olacak bir pıhtılaşma defekti varsa hasta zaten kanamaya hazır bekliyor. Evet. Burun açıkta olduğu için kanıyor ama çocuk karate yapıyor, tekvando yapıyor, top oynadı, kaleciydi. Şiddetli yani, darbe aldı gibi durumda bir kaleci dalak kanaması bile bekledi. Çok nadir şeyler bunlar ama künt travmalarda da bu tip şeyler başımıza gelebiliyor. Önce kulak burun boğaz görür, temiz, bunun benimle bir ilgisi yok derse çocukça öncelikli olarak basit kan sayımı ister. Burada plateletlere bakar. Eğer hücresel boyutta bir şey görmemişse ve hastayı ciddiye almışsa bu manada pıhtılaşma, kanama pıhtılaşma bozuklukları vardır. En çok şurada gözükür. Sünnet öncesi basit bir kan tahlili yapalım der cerrah arkadaşımız. Bu basit kan tahlili genelde bu PT-PTT dediğimiz tahlildir. Çocukta kanamaya eğilim oluşturacak bir durum var mı? Bu çocukta bir kanama olursa kaç dakikada duruyor? Sorularının cevabını verir bu. Bunun için bir test yapılır. Eğer bu uzunsa bunun niye uzun olduğu araştırılır. En sık sebep geçirilmiş basit enfeksiyonlar, kullanılmış ilaçlar olmakla birlikte enfeksiyonların kemik iliğini işgal etmesine bağlı nedenler olabilir. Ama dediğim gibi işin ucu bir ucu da lösemiye kadar da dayanır.
Evet. Hocam bu kötü huylu hastalıkları da tahlillerle ne kadar yakalayabiliyoruz? Ne kadar öncü olarak bulabiliyoruz?
Şöyle yani. Zaten öncüsünü buradan buluruz. Asıl tanıyı böyle koyamayız %99 oranında. Ve genellikle bunlar tesadüfi tanık olan durumlardır. Şöyle basit bir olayı mizansel hale getirelim. Hasta gelmiş, basit bir enfeksiyondan dolayı gelmiş. Bir kan tahlili almışsınız. Lökositesi çok çok düşük. Tamam, enfeksiyonda yükselir. Bazen düşer ama çok çok düşmez. 3 tane seriden bahsettik. Beyaz kan hücresi, kırmızı kan hücresi ve trombositler diye. 3 seri aynı anda düşük bulunmuşsa ya da işte o düşüklükler birbiriyle orantılı değilse, uyumlu değilse, o zaman bu bir işte kan kanseri olabilir ya da kemik iliğine sıçramış, yayılmış herhangi bir kanser olabilir. Çocukta anlamsız solukluk var, çok ciddi kansızlık var. Ya diyorsunuz ki demir eksikliği memleketimizde çok ama demir eksikliği adamın hemoglobinine 9 yapar, 8,5 yapar. 6 yapmışsa burada bu öküzün altından bir buzağı çıkacaktır artık muhtemelen. Ama düz hemogram asla tanı koydurmaz ama en çok tesadüfi tanıyı da düz hemogramla koyarız. Buradan bir sonraki basamakta şüphelenilen organa yönelik kan tahlilleri yapılabilir. Sedimentasyon dediğimiz bir tahlilimiz vardır. Her şeyde yaptığımız ama hiçbir zaman bize net sonuç söylemeyen bir tahlildir esasında. Ama hani %100 böyle bir şey yok ama kötü huylu bir hastalık araştırıyorsunuz. Sedimentasyon tamamen negatif çıktı. Bu tanıyı bayağı bir eler. Yani artık bu iyi bir şey düşünmekte daha çok fayda vardır. Bacağım ağrıyor diye gelmiş bir çocukta. Sedimentasyon 99 çıkarsa bu romatizmal vesaire de olabilir. Dikkatli ol demektir ama negatif çıkmışsa tamamen temiz değilse de ciddi hastalıkların çoğunu eler bu manada. Sedimentasyon böyle bir yol gösterebilir ama kan ürünlerinin, kan elemanlarının sayılarının azalmasını ciddiye alırız. Kötü huylu hastalıklardan şüphelenmek için.
Evet. Hocam iltihaplı hastalıklarda yapılan tahliller aynı mıdır bu anlattıklarımız içerisinde?
Şöyle,
ayrı mıdır?
Hani iltihaplı hastalık denirken ne kastedildi bilmiyorum da iki şey ayırt edilebilir bunlarda. Bir, enfeksiyonlar iltihaplı hastalıklardır. O bahsettiğimiz gibi normal kan sayımı yapılabilir. Bir, sedimentasyon yapılabilir. İki, CRP dediğimiz bir tahlil vardır. Çok severiz, çok kullanırız, çok da işimizi görür.
Evet.
Kanla mikrop var mı? Varsa bakteriyel mi, viral mi? Bunu bayağı gösterir %100 olmamakla birlikte. Üst sınırı 5'tir. Laboratuvar laboratuvardan laboratuvara değişir. 0,5 olan yerlerde var birim farkından dolayı. Normalin bir katı, iki katı, üç katına kadar çıkmış olanlar gene de viral enfeksiyon olarak yorumlanabilir ama üst sınır 5 iken çocuğun CRP'si 86 çıkmış. Ateşi de o sırada 38,5-39 ise ha burada antibiyotik vermeyip oyalayalım biraz daha bekleyelim belki kurtarırız demek çok doğru değildir. Evet. Basit bir akciğer enfeksiyonu düşünüyordunuz. CRP aldınız 150 çıktı. Artık basit bir akciğer enfeksiyonu düşünemezsiniz. Basit bir sinüzit düşünürken bu çıkmışsa ya menenjit de mi olur acaba diye aklınıza gelir. Yani CRP yükselir. Yükseldikçe enfeksiyon var demektir. Çok yükselir. Bakteriyeldir, antibiyotik gerektirir. Çok çok yükseliyorsa işler pek iyi gitmiyor anlamındadır. Hmm. Hastanın ateşi var. Tedaviye devam ediyorsunuz. Ateş düşmüyor. İki gün sonra kontrol alırsınız. CRP 50'den 80'e 90'a çıkmıştır. Net bir şekilde tedavi başarısızlığı. Burada başka bir numara var. Araştıralım. Siz basit bir diş absesi tedavi ettiğinizi zannediyorsunuzdur ama işte atıyorum bir iç organ absesi söz konusu. Çocuk menenjittir, tanı atlanmıştır. Bunları uyandırır, bunları fark etmenizi sağlar. İkinci olarak iltihabi hastalıklar derken hani romatizmal hastalıklarda akla gelebilir ama o sanıyorum daha ileride var bu soru.
Hocam başka bir sorumuza da sarılık tahlilleri, hepatit tahlilleriyle aynı şey midir?
Şimdi şöyle bu sarılık denir. Sarılık aslında hastalık değildir, şikayettir. İnsanlarda karaciğer fonksiyonları bozulduğunda ilk ortaya çıkan belirtilerden biri sarılıktır. İlk hatta bazen de son olur.
Yani bu ciddi sarılık dediğimiz.
Ciddi ise bildiğiniz yüzünü sarı görmektir. Bir de yeni doğan bebeklerin sarılığı vardır. Onun konuyla bir alakası farklı. Yok. Adı sarılık evet. Sadece. Sarılık yapan karaciğer hastalıklarının en sık görülenleri hepatitlerdir. Hepatit karaciğerin iltihabı demektir. Hmm. Sarılık tahlili dediğinizde sadece bir tahlil. Bilirubin düzeyi bakılır.
Evet.
Total bilirubin, direkt bilirubin, indirekt bilirubin bakılır. Adı konur rahatlıkla. Sarılık var ya da yok. Sarılık var, sebebi ne diye sorarsanız o zaman öncelikli olarak klinikle birlikte değerlendirilmek şartıyla bir karaciğer enfeksiyonu olabilir mi? Hepatit A, B, C, D, E gibi bir şey olabilir mi diye. Orada da mesela bilirubini yüksek çıkmış sarılıklı bir hastada aşırı bulantı kusmalar varsa öncelikle hepatit A düşünürsünüz. Ama kronik uzamış bir hikaye, genel durum bozukluğu, işte immün reaksiyonlar varsa hepatit B düşünürsünüz. Dializ hastası ya da işte iki haftada bir, haftada bir kan nakli yapılan bir hastaysa hepatit C düşünürsünüz. Buradan hareketle serolojik testler diyoruz. Yani hepatit yapacak mikropların taranması testleri de vardır. Ayrıca sarılık karaciğerin yetersizliği alameti olduğu için karaciğer fonksiyon testleri de sarılık konusunda bize yol gösterir.
Karaciğer hastalıklarında başka yapılan tahlil var mı? Yani
Tabii bunun daha ötesinde çok faaliyet var. Karaciğer vücutta hani önemli fonksiyonları olan bir organdır demiyoruz. Şu karaciğer vücutta belki bu manada çalışan sistemin en önemli organıdır. Yapmadığı iş yoktur. Ciddi bir sentez faaliyeti vardır. Birçok proteinler karaciğerde üretilir. Ürettiği proteinlerle mesela pıhtılaşma proteinlerinin bir kısmı karaciğerde üretilir. Bağışıklık sistemine ait hücrelerin bir kısmı, immün globüllerin önemli bir kısmı karaciğerde üretilir. Bunun dışında işte kanama pıhtılaşma ile ilgili şeyler karaciğerde üretilir. Vücuttaki birçok taşıyıcı hormon karaciğerde üretilir.
Evet.
Vücuda alınan ilaçlar, zehirli maddeler vesaireler metabolize olacaksa karaciğerden elenerek atılır. Bu yüzden karaciğerin sentez faaliyetini değerlendirmek deriz mesela. İşte çocukta bir kanamaya meyil var. Trombosit vesaire baktık, bir şey bulamadık. PTPTT baktık, uzamış bulduk. O zaman karaciğer bir takım faktörleri üretmiyor. Niye üretmiyor? Buna bakarız. Ama bunlar hep karaciğerden açığa çıkacak şeylerdir. Onun için karaciğerin işte detoksifiye ettiği işler vardır. Mesela bilirubini alıp parçalayıp bölüp bağırsaklara göndermek, yine karaciğerini konjüge ederek göndermek karaciğerin işidir. Bilirubin yükseldiyse karaciğere de bakmak gerekir. Ama bunun için dediğim gibi karaciğerle ilgisiz tahlil yoktur neredeyse. Bütün tahliller bir şekilde karaciğerle ilgilidir.
Yani aşağı yukarı hastalıkların birçoğu da karaciğerden geçiyor aslında
diyebilir miyiz? Kan karaciğerden bu kadar geçince ve fabrikanın kumanda masası olunca.
Evet. Hocam ilk yarımızın sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar görüşmek dileğiyle yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Konuğumuz yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey, aynı zamanda programımızın sahibidir aslında.
Estağfurullah.
Hocam üre yükselir mi? Üresi yükselen hastalar diye duyuyoruz. Yani
bir üre yükselir,
kısaca
evet.
Açıklayabilir misiniz?
Yine karaciğer ve böbreğin birlikte fonksiyonlarıyla alakalı bir durumdur. Daha çok böbrek fonksiyonlarını gösterir. Eğer bir hastanın üresi yükseliyor diye bahsediyorsanız, bir, hasta az sıvı tüketiyordur. Bundan dolayı yükselir. İki, böbrek artık fonksiyonlarını görmez hale gelmiştir. Böbrek yetmezliğine doğru gidiyor demektir. Hani tek başına bir şey ifade etmez. Eskiden kalma bir şeydir bu. Hani üreden öldü, üreden gitti falan derler ama artık üreden gitmiyor kimse. Kronik böbrek yetmez yetmezliği işte veya akut böbrek yetmezliği neyse böbrek yetmezliğinin adı konuyor. Diyalize yapılıyor. Uzun süre uzatılıyor artık bu işler. Ama eskiden öyle yükselir yükselir ve insanlar ölürmüş maalesef.
Hocam ağzı kuruyan çok tuvalete giden çocuk.
Şeyin, evet çok gelir bize bu soru şey niyeyse. Midir? Şeker hastalığı alametidir normal şartlarda. Ama bunu daha çok yetişkinler için görürüz. Yani bir yetişkin hastada ağzı biraz kurumaya başlamışsa, biraz çok su içmeye, biraz çok tuvalete gitmeye başlamışsa şeker hastalığı olabilir. Bir an önce en basit bir parmak ucu tahliliyle kan şekeri bakılsın denir. Ama biz çocuklarda işin doğrusu çok fazla görmeyiz. Çünkü çocukların şeker hastalığı genellikle belli olmaz ve yani neredeyse çoğu ilk şikayet olarak şeker komasında bize gelirler. Evet böyle gelmez de değil. Ben kendim pratik olarak gördüm. Pişikleri geçmeyen bir yavrumuzdan bir iki sefer tedavi verdik. Pişikleri niye düzelmiyor? Bir idrar tahlili isteyelim dedik. İdrar silme şekerdi. Ha sonra kanına baktık çocuk şeker hastasıymış böyle anlamış bulunduk. Hmm. Belli de olmuyor ama işte ben 15-20 senede bir tane böyle denk geldi gördüm. Evet. Onun dışında biz çocuklarda pratik olarak çok tuvalete gidiyorum bir tahlil yapalım şeker hastası olmasın çok düşünmeyiz işin doğrusu. Olmaz değil ama çok nadir.
Evet. Hocam çocuklara kolesterol tahlili yapılır mı? Çocuklar kolesterol yükselir
tabii ki,
mi?
Tabii ki yapılır. Birkaç sebepten dolayı yapılır. Bir, bazı ailevi hiperkolesterolemi dediğimiz hastalıklar vardır. Bunlar nasıl doğuştan guatr hastası olabiliyorsanız, nasıl şeker hastası olabiliyorsanız küçük yaşta. Bunlarda doğduktan itibaren yağ asitlerinin metabolizmasındaki problemden dolayı kanda lipid düzeyi gitgide yükselir. Aynen yetişkinler gibi damarlarda tıkanır. Tıklar, kalpte, beyinde problemler yapabilir.
Bu bir yaş altında da olur mu hocam?
Yeni doğan bebekte aynı her zaman olabilir. Bu mümkün. Ama tabii birikene kadar belli bir müddet geçecek tabii. Yani doğduğu birinci gün olmaz bu. İki, maalesef çok fazla obez çocuk var piyasada. Yani beslenme bozukluğuyla giden çocuk var. Bunlarda bu tip problemler yaşanabilir. Artık bakılıp görünmüş ki işte 40 küsur yaşlarda durduk yerde kalp krizi geçiren insanların pek çoğunun ailevi böyle bir aileden gelen kolesterol yükseklikleri var. Çocukların şişmanlıkları var, yeme içme bozuklukları var. Böyle olduğu için rutin tarama kapsamına bir de bu eklenmiş. 4-6 yaş civarı bütün çocuklardan bir kez kolesterol bakalım istiyoruz. Buradan sonra hani obez demeyelim çok sevimli gelmiyor gerçi bize. Toplu arkadaşlara, tombik arkadaşlara 2 yılda bir tekrar kolesterol düzeyi bakmak istiyoruz. Çocuklarda da kolesterol olur ve bakılır yani.
Çocuklardaki kanser tarama tahlilleri yetişkinler gibi aynı mıdır?
Yani kanser tarama tahlili yok. Çocuklarda böyle bir şey yok. İşin doğrusu yetişkinlerde olanlar da hani ne kadar doğru yanlış bilmiyorum. Belki bu konuşmayı bu kısmı programın başında yapmalıydık. Hmm. Niye? Maalesef tahliller tamam elimiz kolumuz oldu bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Çok şükür ulaşılabilirlik çok arttı. İnsanlar eskiden tahlil yaptıracağı zaman bir maddi şey düşünürdü. Devlet hastaneleri çok az sayıdaydı az tahlil yapabiliyordu. Yaptığı 3-5 tahlil hekim arkadaşımız daha ciddi bir şey düşünüyor. 2-3 tetkik istese özel merkezlere yönlendiriyordu. Ciddi maliyetler şimdi yok. Devlette her şey yapılıyor. Evet. Artı sonunda özel hastane mantığıyla devlet hastaneleri de artık kendilerine olmayan tahlilleri de hani çok pahalı bir makine almaya gerek görmeyip bir dış laboratuvarla anlaşıp hizmet alımı yapabiliyor. Bu da hastalar için büyük bir avantaj oluyor. Yapılmayan tahlilimiz yok çok şükür.
Evet.
Hemen elimizin altında mahallemizin parçası olan sağlık ocaklarında bile birçok tetkik yapılıyor. Yani kan alınıyor. Merkez laboratuvara gönderiliyor. Evet bir gün geç çıkıyor ama neticede
çıkıyor yani.
Düne kadar en ufağında birkaç bin lira para verdiğiniz tahlilleri şimdi ücretsiz yaptırabiliyorsunuz. Randevu alıp, hekim arkadaşa muayene olup, istek kağıdı alıp, kan alma odasının saatini kaçırmayıp, yetişip kan verip, ertesi gün sonuç almaya gittiğiniz günlerden sonra, şimdi sabah kalkıyorsunuz, işte aç karnına sağlık ocağına gidip kanı verip, ekmeğinizi alıp evinize dönüveriyorsunuz. Bu büyük bir konfor. Tamam bu büyük bir konfor. Hekimler için de böyle. Kafa yormak yerine 2 tane tahlil isteği veririz. Ne varsa çıkar. Mantığıyla iş yapılıyor ama çok gereksiz tahlil istediğimiz kanaatindeyim ben. Özellikle hani alınmasınlar ama aile hekim arkadaşlarımız bu konuda biraz daha sanki rahat davranıyorlar. Bakılmışken şu da bakılıversin. Nasıl olsa kan alındı o da ya böyle tahlil istenmez. Tahlil hasta dinlenir, hasta muayene edilir, kafada 3-5 şey canlanır. Bunları birbirinden ayırt ettirecek tahliller istenir.
Hocam orada aile hekimimizin aslında yani Türkiye standartlarını göz önüne alarak ya bu rahatsızlık da çıkabilme ihtimali var deyip de birkaç tane daha tahlil eklemesi aslında bir öncü yakalamak adına doğru bir tespit olmaz mı?
Bu mantıkla o zaman 6 ayda bir hepimize beyin MR'ı çekmemiz lazım. Neticede herkes beyin kanseri olabiliyor netice yarın öbür gün. Bunlar da şimdi biz yani milletçe biz duygusal bir toplumumuzdur. Hani sağlık söz konusu da ceketimizi satıp yaptıralım.
Evet.
Yani sağlığın maliyeti olmaz bizde mantık olarak. Bu iş doğru bir iş değildir. Yurt dışında hastaya ben şunu ilk duyduğumda şaşırmıştım. Bir de göğüs hastalıkları hastanesinde çalıştım. Tüberküloz hastası tüberküloz tedavisi görüyor. Tüberküloz ilaçları karaciğerden metabolize edilir. Karaciğer fonksiyonları dönem dönem bakmak gerekir.
Evet.
Az önce ilk kısımda demiştik ya karaciğer bozulmaya başlamışsa sarılık yapabilir ilk etapta. Hı hı hı. Hafif bir sarılık sezinlediniz hastada. Tahlil yapalım mı? Veya tahlil yaptık sonuç ne çıkarsa ne yapalım diye. Ama tahlil yapalım mı? Kime tahlil yapalım diye bir konu başlığı var. Yani hasta şu şikayetlerle gelmiş. Şu ilaçtan bu ilaçtan şu kadar dozlarda bu kadar gün kullanmışsa bunu yapar diyor. Yoksa evet bu ilaçlar şunu da yapabilir. Hepatitler de bunu da yapabilir. İşte kayalık dağlar benekli ummazı, tışıkamış ummazı da bunu yapabilir. Hepsini bir arada böyle olmaz bu tahliller. Evet. Neticede bizim ayırdığımız bir bütçe var bu işe. Bu bütçede sağlığa ayırdığımız pay arttıkça eğitimden kısıyoruz, savunmadan kısıyoruz, bayındırlıktan kısıyoruz. Tamam sağlığın payını arttırdık. Sağlığın içinde laboratuvarın payını arttırdığımızda ilaçtan kısmamız gerekiyor. Neticede Sağlık Bakanlığı para basan bir kurum değil. Belli yani. Bir bütçeyle iş yapıyor. Yarın eğer tahlil kısmını çok abartırsak belli ilaçları geri ödeme kapsamı dışına çıkaracaktır devlette. Hmm. Çok pahalı kanser ilaçlarını bu benim bütçemi aşıyor artık diyecektir. Bugüne kadar denmedi çok şükür ama bu artık bir kara delik haline geldi. Yani 10 yıl sonra olacak iş bu. Biz bu kadar gereksiz tahlil istersek, ilaç bütçelerimizi hiç düşünmeden saçıp savurursak gerekeni sonuna kadar yapalım. Gerekiyorsa bir trilyonluk tahlil isteyelim hiç önemli değil bu. Ama niye istedin arkadaş sen bu tahlili dediğinde literatürden gösterecek bir kanıtımız olsun. Evet. Bak arkadaşım bu şikayetle gelen hastada şu hastalığın çıkma ihtimali %30'dur. Bu çok büyük bir rakam. %5'tir bu çok büyük bir rakam bizim için. Ama dünya üzerinde 50 tane görülmüş bir hastalık da karaciğer fonksiyonlarını bozuyor. Karaciğer fonksiyonu bozuk buldum bir de onu baktırıvereyim. Yani bir de baktırıvereyim de bu iş olmuyor. Hastadan gereksiz kan alıyorsunuz. Aldığınız her enjeksiyon enfeksiyon bulaştırma riski demektir. Her yapılan işlem sırasında travmatik kazalara yol açabilirsiniz. İşte dediğim gibi hastaya mikrop bulaştırabilirsiniz. Maddi yük getirirsiniz. İş yükü getirirsiniz. Bir personel 100 tane kan tahlili yapacaksa belli bir ciddiyette çalışır. 5000 tane yapacaksa belli bir ciddiyette çalışır. Ne derseniz deyin karşınızdaki muhatap insandır hata yapıyor. Gereksiz işlerle onun iş yükünü arttırdığınız zaman da işin kalitesi düşüyor.
Evet.
O yüzden hasta yakınlarının da bu konuda baskı yapmaması lazım ama yapmıyorlar Allah için. Burada kabahatin çoğu bizim cephede, hekim cephesinde aslında. Elimize bir kalem alıyoruz, laboratuvar tetkiklerini yukarıdan aşağı doğru çiziveriyoruz. Yani böyle tahlil istenmez.
Evet.
Hepsini isteyebilirsin ama tek tek düşünüp karşısına bir artı koymak lazım. Bunun işte bu dünyada hesabı sorulmuyor ama öbür tarafta sorulur kanaatindeyim. Buradan yola çıkmışken kanser tarama testleri gerekli midir diye aslında... İki soru aşağıda bakıyorum bir check-up nasıl yapılır diye bir soru gördüm. Şimdi bu ikisinde de evet check-up da lüzumlu bir şeydir vakti geldiğinde söyleyeceğiz ama böyle körleme yapılan bir şey değildir. Bizim kanser tarama veya tümör markerı dediğimiz birkaç tane testimiz vardır.
Hı hı.
CA işte 12-2 tam hatırlamıyorum böyle bir rakamları olacak biz çocukta çok kullanmayız. İşte 15-3, 19-9, CEA, AFP gibi bazı tahliller bunlar. Belli kanser tipleriyle ilişkisi gösterilmiş. Yani bağırsak kanseri olanlarda CA19-9 artar. İşte göğüs kanseri olan bayanlarda 12-5'ti yanlış hatırlamıyorsam numarası. İşte CAO artar. Yani hazır kan aldık. Teyzemiz de gelmiş artık 70 yaşına. Bu kanserlerin çıkma ihtimali. Bir de onları bakıverelim. Öyle bakmak doğru değil. Evet. Bu testler tarama testi olarak kullanılmıyorlar. Bir başarı oranları zaten çok düşük. Yani 100 tane tahlil aldınız. Bunun işte diyelim 50'si bozuk çıkıyor ama bunlardan sadece biri kanser çıkıyor. Kanser olmayan birine kanser olma ihtimalinden bahsettiğiniz zaman yani adamı bir yarım kalp krizi geçirtmiş yani gibi oluyorsunuz.
Psikolojik olarak kanser olma ihtimali daha yüksek.
Aynen öyle oluyor. Bakın şimdi şöyle bir şey oldu. Amerika'da bu çok meşhurdu bir ara. İşte bayanlarda görülen meme kanserleri sıklığı artıyor. Çok uyanık olalım. İşte 40 yaşında, 35 yaşında herkese, her bayana işte mamografi çekelim. Sonra ultrason çekelim. Bunları birlikte değerlendirelim diye. Sonra bakıyorlar ki evet kanserin öncülerini yakalıyor bazen. Yarın ameliyat olup göğüsü alınacak bayan basit kemoterapiden fayda görür hale geliyor. Evet. Kurtarılamayacak halde gelecek hasta bir iki ameliyatta kurtarılır hasta haline gelebiliyor. Doğru ama kanser olma ihtimaliniz var dediğiniz öyle büyük bir kitle çıkmış ki piyasaya, bu insanlara gereksiz ameliyatlar yapılmış, bu insanların psikolojileri bozulmuş, bu insanlar resmen çökmüşler. Sonunda anladılar ki bu kadar erken tahlil yaparsak, bu kadar sık tahlil yaparsak faydadan çok zarar oluyor bizim. Artık bundan sonra dediler ki taramayı, rakamları tam hatırlamıyorum, işte 35'te 40 yaşa, 40 yaşta 45 yaşa çektiler. Yılda birse 2 yılda bire çevirdiler bunları ki biz bunu daha sık yapmakla hastaya faydadan çok zararımız oldu diye. Evet. O yüzden tümör markerı herkese bakalım, bir CA 19-9. 100 tane pozitif bulduğunuz hastanın emin olun 95'inde hiçbir şey yok. Aksi kanıtlanana kadar gereksiz kolonoskopiler, endoskopiler, ameliyatlar, parçalamalara evet. gidecek. O yüzden böyle bir sihirli formülle hemen alın 3 tane kan tahlili. 3 vakte kadar kanser olur mu olmaz mı? Kahve falı bakmak gibi bir şey. Bu yok. Ama şunu anlatabilirsiniz. Benim bütün sülalem bağırsak kanserinden öldü. Ben de dışkı büyük abdestim yaptığımda kan görüyorum. Tamam, sen gel, başımızın üstünde yerin var. Sana her şeyi yapalım. Evet. Bütün tetkikler, kolonoskopiler, tomografi, MR'lar sana şarttır, gereklidir. Hiç sıkıntı yok. Ama hadi bakıverirken yok, bu doğru bir şey değil. Risk gruplarına riske uygun işler yapmak lazım.
Kısacası gereksiz tahlil yapmıyoruz abi.
Bir de hani bu kısmı tıbbi değil ama ben çok inanırım buna. Ben Cerrahpaşa mezunuyum, bir hocamız vardı. Bir çocuktan 10 tane gereksiz tahlil alırsanız biri kesin bozuk çıkar derdi. Çok denedim, evet, sağdan soldan 10 tane gereksiz tahlil alınmış. Kansızlığı var, bildiğim basit demir eksikliği kansızlığı. Sırıtıyor, her şeyle belli çocuk. Bakılmışken bir de bilmem ne bilmem ne bilmem ne bakılmış. O bilmem nenin sonuncusu bozuk çıkmış. Şimdi bu niye bozuk diye bunu araştırmaya başlıyorsunuz. Bazen bu işte insan eliyle yapılan ortalamalar bunlardan. Evet. Çocuk aslında normal hasbelkader bir yükseklikmiş. Bulduk, ayıkla pirincin taşını.
Hormon tahlilleri normal kan tahlilleriyle birlikte mi yapılır? Tiroid tahlili nasıl yapılır?
Tabii şimdi bunların hepsi hormon tahlili. Yani bir araya getirilmiş bir soru anladığım kadarıyla. Yetişkinlerde daha çok kullanılıyor hormon tahlilleri ama bizim çocuklarda kullandığımız hormon tahlilleri bir, tiroid tahlillerini biz çok kullanırız. Tiroid bezi vardır işte, tam gırtlak kıkırdağımızın yan tarafında, bu guatr hastalığı olduğunda şişen bezin adıdır tiroid. Tiroidin hormonları vardır ürettiği. T3, T4 dediğimiz tiroidi uyaran bir hormon vardır TSH diye. TSH'yı uyaran bir hormon vardır TRH diye. Böyle bir silsile haline gider. Biz hormon tahlil deyince en çok bunları kullanırız. Bir, demirin deposunu gösteren ferritin genelde hormon tetkikleri içinde yer alır. Bu kitlerde çalışıyor. Teknik ayrıntısı ben de bilmiyorum. Bir de şey önemlidir bizim için. İşte erken ergenlik gibi durumlarda. Diyelim 6 yaşında bir kız çocukta meme büyümesi olmuşsa. Burada bir erken ergenlik söz konusu diye bir kadın tahliller yapmak gerekebilir. Kız ya da erkek çocuğunda beklenenden önce işte tüylenme, kıllanma, seste kalınlaşma, yüzde aknelerin çıkması gibi şeyler. Yine erken ergenlik düşündürüp hormon tetkikleri gerektirebilir mantık. Şeker hastalarında hani her hastada insülin düzeyi bakmıyoruz ama en azından şeker hastası tanısı almış birinde insülin düzeyi bakılıyor. Onun dışında hormon tahlilini bizim çocuk pratiğinde çok ekstra hani kullandığımız.
Hocam, yapılması nasıl?
Hiçbir şey fark yok. Alınıyor? Bildiğiniz kan tahlili.
Ha, kan tahlili.
Hiç bildiğiniz kan tahlili. Normal kan tahlili alınıyor.
Sanki yani böyle gırtlakla alakalı falan deyince oradan tükürükle
parça falan almak yok.
Yok öyle bir şey. Algı oluşabiliyor.
Bunlar şöyle, kanda hormon tetkikleri demek lazım. Doğrusu bu. Ha, onun dışında tek tek saymadık. Birçok hormon tetkikimiz var. Kan kortizol düzeyi bakılabilir. İşte bunun öncü maddeleri bakılır. Antidiüretik hormon bakılır. ACTH bakılır. Ama bunlar pratikte bizim bile hekim olarak çok kullanmadığımız, yani çok ihtiyacımız olmuyor. Nadir evet. görülen hastalıklar. O yüzden hani dinleyenlerimiz çok ilgilendireceğini zannetmiyorum.
Hocam süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Romatizmal hastalıklarla ilgili tahliller, bacak ağrılarında yapılan tahliller. Kısaca bunlarla da alakalı
bilgi verebilir misiniz? Bir başka karın ağrımız da budur aslında. Evet. Şimdi bize fakültede öğrettiler. Arkadaşlar dikkat edin, büyüme ağrısı diye bir şey yoktur. Piyasaya çıktığınızda, hasta bakmaya başladığınızda öyle bacağım ağrıyor diye gelip gelen çocukları sakın ihmal etmeyin, bu büyüme ağrısıdır diye doğru düzgün tetkik edin derler idi. Daha doğrusu doğru düzgün ilgilenin derlerdi hocalarımız. Evet, ilgilenmekte haklılar. Baştan aşağı muayene edelim. Çok güzel hikayesini alalım. Böyle sorgulayalım. Açık kapı bulacak mıyız diye, ama bulmuyorsak eğer ilgilenmenin bir komponenti de 500 tane tahlil isteyelim, varsa halim çıksın falim deyip iş yapmayalım diye endişe ettiğimiz en sevimsiz durumlardan biri budur. Bacağım ağrıyor diye gelen çocuklardan ben kendim bugüne kadar istediğim tahlillerde bir tane bile bozuk tahlil görmedim. Ben aşağı yukarı 1/3'ünden istediğimi düşünüyorum yaklaşık olarak. Kimden istiyoruz özellikle? Çocuk bacaklarım ağrıyor diye geldi. Gece uykudan uyandıran, kıvrandıran bir bacak ağrısı. Kabul. Çocuk sabah kalktı, eklemlerini açamıyor, hiç hareket ettiremiyor. Şöyle 1-2-3-5 dakika paytak paytak işte sürünerek yürüyor neredeyse. Hareket ettikçe açılıyor. Öğlen vakti çocuk fıstık gibi. Tahlili hak eder. Eklemlerden biri davul gibi şişmiş. Hareket ettirmesi mümkün değil. Tahlili hak eder. Geri kalan kısmında, evet tamam, büyüme ağrısıları hiç kimse ihmal etmeyelim ama lüzumsuz tetkik istemekten de gene de kaçınalım diye düşünüyorum ben. Romatizma ile ilgili tahliller yapılabilir. Kemik metabolizması ile ilgili tahliller yapılabilir. En çok gereksiz istenen tahlil, ben kesin iddialıyım, bu kendim pratikten gördüğüm bu. ASO, CRP, RF istedik hocam. Niye istediniz? Hiçbir manası yok. CRP iltihap var mı yok mu diye bakılır. Romatizmal hastalıklarda evet yükselir, doğru, ama çok bariz bir yükselme değildir. Evet. Adamın o sırada diş iltihabı, diş çürüğü varsa, kulak iltihabı varsa, idrar yolu iltihabı varsa, bağırsak iltihabı varsa, cilt enfeksiyonu varsa hepsinde de CRP yükselir. Hmm. Hiçbir anlamı yok. ASO çok yapılır. Son 6 ay içerisinde yaklaşık olarak geçirilmiş boğaz enfeksiyonu, beta hemolitik streptokok dediğimiz mikroplara bağlı geçirilmiş enfeksiyonu gösterir. 6 ay boyunca pozitif kalır. Hiçbir manası yoktur. Hele bir de RF var, romatoid faktör. Niye bakıldığını bugüne kadar çözmüş değilim. Tanıda hiçbir değeri yoktur. Tanıda %1 bile değeri yoktur.
Hocam niye var o zaman tahlil?
Bu tahlil niye var? Bu tahlil romatizma tanısı almış çocuğun hangi tip romatizmaya daha çok benzediğini anlamak için var. Hmm. Sınıflandırmada yeri var. Tanıyı bununla koymuyorsunuz zaten. Böyle olunca istediğiniz her 1 milyon RF tahlilinin 999.950'si gereksiz isteniyor belki. Özellikle %99 bile demedim. Bu kadar çok oranda. Hmm. RF'si istenmiş de, kapıdan geçerken istenmiş de, yüksek çıkmış bir hasta ben hiç görmedim ama RF istenen yüzlerce hasta gördüm. Ha, bir romatoloji kliniğinde çalışan hekim arkadaşım böyle değil. O neredeyse gördüğü 5 çocuğun 4'ünü istemek durumunda. Çünkü zaten seçilerek gelmiş hasta onlar. Bir hekim görmüş, bunun romatizma olması kuvvetle muhtemel diye göndermiş. Peki bunları da yapalım. Onun dışında bacak ağrılarında bir de kemik metabolizması ne durumda, kalsiyum metabolizması ne durumda diye bakmak gerekiyor. Çünkü özellikle belli bölgelerde süt tüketimi azlığına bağlı, genel beslenme bozukluğuna bağlı, güneşlenmemeye bağlı, küçükken D vitamini yetersiz kullanmaya bağlı, kalsiyum düzeyleri düşük çıkabiliyor. Buna bağlı da ağrılar, sızılar görülebiliyor. Bunun içinde kalsiyum, fosfor, alkalen, fosfataz dediğimiz 3 tane kan tahlili var. Bunlar yapılarak yol gösterici olabilir.
Son bir soru daha soralım. Programımızın sonuna geldik ki hocam. Bağışıklık durumunu gösteren tahlilleri de bir kısaca açıklayabilir miyiz?
Özellikle bu soru şu manada kıymetli. Biz de anneler ısrarla çocuklarının sık hasta olduklarını düşünürler. Yeah. Bu sık hastalıklarının da aslında biraz da ümitleri şudur. Altta yatan bir sebepten dolayı benim çocuğum çok hastalanıyor. Bu sebep bulunacak, bir tane sihirli ilaç verilecek, bizim çocuk bir daha da hasta olmayacak. Ümidiyle annelerden doktorlara ciddi baskı gelir. Doktorlar bunu savuşturamayıp bir sürü tahlil isterler. Sonuçta işte az önce dediğim gibi 10 tane gereksiz tahlilden biri düşük çıkıp bozuk çıkıp adamı uğraştırabilir. Öncelikli olarak bağışıklık durumunu gösteren, hani çok sofistike tetkikler de var ama, bir normal kan sayımı yaparsınız. 2 sedimentasyon ve CRP düzeyine bakabilirsiniz. 3 vücudun genel sağlık düzeyiyle ilgilenip işte bir karaciğer böbrek fonksiyon bozukluğu var mı bakabilirsiniz. 4 immün globulin dediğimiz vücuttaki bağışıklık yapan maddeler, antikorlara bakarsınız. IgG, A, M, D, E 5 alt grubu vardır. Bunların kendi içinde sub grupları vardır. Bunlara bakılabilir. Buradan sonra bağışıklık yetmez diye, hani bu sıraya kadar saydığım tahlilleri bir aile hekimi, bir çocuk hekimi rahatlıkla ister, yorumlar. Gerek var yok bir şey söyler size. Buradan bir bozukluk var. Bu çocuğu immün yetmezlik açısından araştırmak gerekiyor derse hekim arkadaşımız. Buradan sonra sadece belli merkezlerde yapılan tetkikler vardır. İşte komplement düzeyi bakılabilir. İşte uyarı testleri yapılabilir. T hücre, B hücreler araştırılabilir. Kemik iliği yayması alınıp hücrelerin durumları değerlendirilebilir. Ama burada çok önemli bilgi, bir, hem annelere, hem aile hekimlerine, hem çocuk hekimlerine kimi immün yetmezlik açısından araştırmak lazım. Şimdi bu çok ayrı bir konu, yani bağışıklık sistemini genel olarak konuşmak lazım. Çok şey var ama kabaca şöyle bir şey söylenebilir. Bir çocuk bir yılda 60 gün hak ederek antibiyotik kullanmışsa bu çocuk bağışıklık yetmezliği açısından bir irdelenmelidir. Üzerine kafa yormaya değer anlamında. 60 gün antibiyotik kullanmak demek, kabaca bizim antibiyotikler 5 ya da 7 günlük olur. 6 gün deseniz ortalama 10 kere antibiyotik kullanmayı ifade eder. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de genelde çocuklara antibiyotik kullanmazlar. Hastaneye gelmezler. Okullar kapalıdır. Memlekette temiz havada daha mutlu olurlar. Geriye kaldı zaten 8 ay. 8 ayda 10 kere antibiyotik kullanmış. Yani her ay düzenli olarak bir antibiyotik kullanan, bazı aylar 2 kere antibiyotik kullanan çocuklar araştırmaya değer bulunur. Evet. Yalnız gene maalesef bir öz eleştiri. Memleketimizde gereksiz antibiyotik kullanımında maalesef Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüyüz. antibiyotik kullanım sayılarında. Bu sayıya nasıl ulaşılır? Gereksiz yere kullanırsanız ulaşılır.
Çok yüksek bir rakam değil mi yani sonuç olarak?
Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü. Net rakam bu kardeşim.
Birinci kim hocam? Dünya birincisi.
Tam hatırlamıyorum. Brezilya, Çin, Türkiye gibi gidiyordu sanıyorum sıra. Bunlardan sonra da bunlara bakınca da kullandığımız kaç antibiyotikten kaçı gerekliydi? Kaçını biz gereksiz yere verdik? Yani bir çocuk 65 gün antibiyotik kullanmış ama araştırsanız bunun 35 günü zaten kanıta dayalı tıp uygulaması değil. Hekim arkadaşımız takdir hakkı kullanmış. Ya arkadaş, takdir hakkını arada bir de antibiyotik vermeme lehine kullan. Ama o da haklı. Aile gelir benim başımın etini yer, bizim çocuğu niye düzeltmedin diye düşünüyor onlar da.
Bu kullanım gereksizliği karşılıklı o zaman hem aile hem hekim tarafından.
Aynen öyle. Sağlık Bakanlığı bir tarafı kesebildi çok şükür. Artık reçetesiz antibiyotik vermiyor. Eskiden maalesef gene vatandaş haklıydım. Diyor ki ben arkadaş çocuğum ateşleniyor, doktora gidiyorum. Her gittiğimde işte bir X antibiyotiği veriyor. Her gittiğinde aynısını verip yolluyor. Niye gideceğim ki? Nasıl olsa vereceği bu belli. O zaman vatandaş gidip kendi cebinden antibiyotik istemekte haksız değil. Hekim arkadaşımız %100 oranında antibiyotik yazmış. Ama hekim arkadaşımız %10 antibiyotik yazan bir adam olsaydı vatandaş diyecek ki A seçeneği, hekime giderim, %90 ihtimalle basit ateş düşürücü de çocuğum düzelir. %10 ihtimal zaten gerekiyor, başımın üstünde yeri var. B seçeneği, ben gidip kafadan antibiyotik alırım, çocuğuma külliyen zarar. Ha şu an Allah'tan kural bu sefer çok sıkı uygulanıyor. Ciddi maddi cezalar falan da uygulanıyormuş eczacı arkadaşlara. Böyle olduğu için onlar da ciddiye alıyorlar işi. Çok şükür artık isteseniz de bir antibiyotik paranızı alamıyorsunuz. Evet. Mutlaka bir hekim reçetesi gerekiyor. Ha bu iyi bir şey, ikincisi kötü bir şey. Bundan sonra bütün günah doktorların boynunda kalıyor tabii.
Evet. Hocam süremiz burada bitti. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim, ben teşekkür ederim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sağlık programında bu hafta da yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile birlikteydik. Tekrar görüşmek ümidiyle.